Ayrım 11. Baba Mario Puzo. Sayfa 128. Her şey planlandı. Paoli Gatto'ya öğleden sonra saat 3'te Clemenza'yı alması için emir verilmişti. Kendi arabasıyla gelecekti. Önemli bir durum yoktu. Clemenza Rocco Lampone'ye telefon etti. Kendini tanıtmadı. Yalnız evime gel dedi. Sana verilecek bir iş var. Sabahın erken saati olmasına rağmen Lampone'nin sesi uykulu değildi. Şaşırmamıştı da. Clemenza buna memnun oldu. Lampone peki dedi yalnız. İyi bir seçim yapmıştı Clemenza. Buna emindi. Acele etme diye ekledi. Bana gelmezden önce kahvaltını yap, öğle yemeğini ye. Ama saat 2'den sonraya da kalma. Clemenza telefonu kapadı. Daha önce Don Corleone'nin Long Beach'teki evine kendi adamlarını yollamıştı. Öğleden sonraya dek yapılacak bir şey yoktu. Garajına geçti. Cadillac arabasını yıkayıp temizleyecekti. Clemenza arabasını gözü gibi severdi. Tıpkı babasının eşeklerini sevdiği gibi. Onu yıkayıp parlatırken sükun bulduğunu, daha iyi düşünebildiğini hissederdi. Paoli Gatto'yu kuşkulandırmamak gerekiyordu. Ne de olsa bu bir ölüm kalım meselesiydi. Clemenza içini çekti. Cadillac kocaman, mavi, çelik bir yumurta gibi parlamaya başlamıştı. Paoli Gatto'ya aile için şehirde bir apartman aramaya çıktıklarını söyleyecekti. Böylece Gatto, Rocco Lampone'nin yanlarında olmasından hiç kuşkulanmayacaktı. Aileler arasında ne zaman bir gerginlik olsa gizli apartmanlarda karargah kurarlar, ailelere bağlı kişiler de buralardaki minderler üzerinde yatıp kalkarlardı. Bu görev için Clemenza'nın seçilmesi kadar olağan bir şey yoktu. Üstelik açgözlü bir adam olan Paoli Gatto'nun hemen bu bilgi için Solozza'dan kaç para koparacağını düşünmeye başlaması işten bile değildi. Rocco Lampone erkenden geldi. Clemenza yapacaklarını anlattı ona. Rocco Lampone'nin yüzü hayretle, minnettarlıkla aydınlandı. Kendisine gösterdiği bu yakınlık ve ilgiden dolayı Clemenza'ya hararetle, saygıyla teşekkür etti. Clemenza yerinde bir karar verdiğine emindi. Lampone'nin omuzuna vurarak, ''Bugünden sonra durumun çok daha iyi olacak.'' dedi. ''Gerisini sonra konuşuruz. Bildiğin gibi şu anda aile çok daha önemli sorunlarla uğraşmak zorunda.'' Lampone sabırlı olacağını, sonunda da hak ettiği karşılığı göreceğini anlatan bir işaret yaptı. Clemenza kasasını açtı, içinden bir tabanca çıkarıp Lampone'ye uzattı. ''Bunu kullan.'' dedi. ''Polis izini asla bulamaz. Sonra da arabada Pauli'nin yanına bırak. İşini bitirdikten sonra ailem ve çocuklarınla birlikte Florida'ya gidip güzel bir tatil yapmanı istiyorum. Şimdilik kendi paranı kullan. Ben sonra yaptığın masrafı karşılarım.'' Dinlen, güneşin tadını çıkar. Miami'de ailenin otelinde kal. Ben istediğim zaman seni nerede bulacağımı bileyim. Clemenza'nın karısı kapıyı vurdu. Paoli Gatto'nun geldiğini haber verdi. Paoli arabayı yolda park etmişti. Clemenza öne geçti, yürüdüler. En arkadan Lampone geliyordu. Clemenza öne, Lampone arkaya binince Gatto irkilir gibi oldu. Yüzünde bozulduğunu gösteren bir anlam belirdi. Clemenza'nın yüzüne dikkatle anlamaya çalışarak baktı. Clemenza, Rocco, öte yana otur diye sert sert söylendi. Aynayı kapatıyorsun. Rocco Lampone öteki yana geçti. Şimdi tam Clemenza'nın arkasındaydı. Clemenza aksi bir tavırla Allah kahretsin şu Sony'yi dedi. Öyle korkuyor ki West Side'da bir apartman bulmamızı istedi. Paoli, Rocco ile birlikte gerekli bütün hazırlıkları yapacaksınız. İyi bir yer biliyor musun? Clemenza'nın beklediği gibi Paoli Gatto'nun gözleri ilgiyle parladı. Yemi tutmuştu. Bu bilgi karşılığında Solozzo'nun ne vereceğini düşünüyordu herhalde. Tehlikede olup olmadığını aklına bile getirmiyordu. Lampone de rolünü mükemmel oynuyordu. Arka sırada büyük bir rahatlık ve ilgisizlikle oturuyor, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Clemenza da onu inceledikçe yerinde bir karar verdiğini anlıyor, kendi kendini kutluyordu. Gatto omuz silkti, bir düşüneyim dedi. Hem düşün hem de arabayı sür dedi Clemenza omurdanarak. Bugün New York'ta olmak istiyorum. Pauli iyi bir şofördü. Bu saatte trafikte pek sıkışık değildi. Washington Heights'a doğru gittiler. Burada birkaç apartmanı gözden geçirdiler. Clemenza ona arabayı Arthur Bulvarı'nda park edip beklemesini söyledi. Rocco Lampone'yi de arabada bırakmıştı. Kendisi Vera Mario lokantasına girdi. Hafif bir yemek yedi. Birkaç tanıdığı selamladı. Bir saat sonra bulvara doğru yürüdü. Bekleyen arabaya bindi. Gatto ile Lampone onu bekliyorlardı. Dönelim dedi Clemenza. Bizi Long Beach'ten istiyorlar. Başka bir iş vereceklermiş. Apartman bulma işini sonraya bırakabilirmişiz. Sonny öyle söyledi. Rocco, evin buralarda, bir yerde bırakalım seni istersen ha. Rocco, arabamı sizin evinizin oraya park ettim. Gidip almam gerek dedi sükunetle. Bak unuttum bunu. O halde bizimle gelmek zorundasın. Dönerken hiç konuşmadılar. Yarı yola gelmişlerdi ki Clemenza birden Pauli dedi. Dur işeyeceğim. Pauli hiç kuşkulanmadı. Uzun süredir birlikte çalıştıklarından Tombul Capo Regime'nin sık sık su dökme gereği duyduğunu biliyordu. Gatto arabayı yolun kenarına çekti. Çalılıklara giden yerde durdurdu. Clemenza arabadan indi. Çalılıklara doğru birkaç adım gitti. Gerçekten de işini gördü. Sonra arabanın kapısını açıp içeri girerken yolun aşağısına ve yukarısına çabucak baktı. Yol boştu. Haydi bakalım dedi. Bir saniye sonra arabanın içi patlayan tabancanın gürültüsüyle doldu. Pauli Gatto'nun gövdesi öne doğru fırlamış, direksiyonun üstüne abanmıştı. Clemenza sıçrayan kemik ve kan parçalarına bulanmamak için geri çekildi. Rocco Lampone yerinden kalktı. Hala elinde tuttuğu tabancayı çalılıklara fırlattı. Clemenza ile birlikte hemen yakın bir yere park edilmiş olan başka bir arabaya bindiler. Lampone uzandı. Minderin altındaki anahtarı aldı. Motoru çalıştırdı. Clemenza'yı evine bıraktı. Sonra değişik bir yoldan Manhattan'daki evine döndü. 7. Bölüm. Don Corleone'nin vurulmasından önceki gece onun en güçlü, en korkulu, en sadık adamı düşmanla buluşmaya hazırlanıyordu. Luca Brasi Solozzo'nun adamlarıyla aylar önce ilişki kurmuş, bunu Don Corleone'nin verdiği emre uyarak yapmıştı. Tattaglia ailesinin işlettiği gece kulüpleri de sık sık gidiyordu artık, bir de kadın elde etmişti. Bu kadınla yatarken Don Corleone'nin kendisine hiç de iyi davranmadığından, değerinin bilinmediğinden yakındı. Kızla ilişki kurmasından bir hafta sonra gece kulübünün sahibi Bruno Tattaglia, Luca Brasi'ye yanaştı. Bruno, Tattaglia ailesinin en küçük oğluydu. Bruno Tattaglia, Luca'yı kendi ailesinin işine almak istedi. Aralarındaki görüşmeler bir ay kadar devam etti. Sonunda Luca Brasi anlaşmayı kabul eder göründü. ''Ama bir nokta iyice anlaşılmalıdır.'' dedi. ''Ben asla babaya karşı gelemem. Don Corleone saygı duyduğum bir kişidir.''
''Babam da senin Corleone ailesine karşı gelmeni istemez. Niçin istesin?'' Artık herkes birbiriyle iyi geçiniyor. Eski günlerdeki gibi değiliz. Babamla görüşeceğim. Bizim işimiz senin gibi güçlü, kuvvetli, zeki kişileri gerektiriyor. Kesin bir karar verince bana gel.
Konuşmayı bu kadarla bıraktılar. Don Corleone'nin asıl amacı Luca Brasi'nin Tattaglia'lar arasına karışarak Solozzo'nun planlarını öğrenmesiydi. Eğer Solozzo'nun Corleone ailesiyle ilgili düşünceleri varsa buna karşı bir an önce tedbir almaları gerekiyordu. Luca Brasi babanın vurulmasından bir gece önce her zamanki gibi kulübe gitti. Oradaki kıza çok aşıkmış gibi bir tavır takınıyordu. Bruno Tattaglia hemen masasına geldi oturdu.
''Seninle konuşmak isteyen bir arkadaşım var.'' dedi.
''Getir buraya. Senin arkadaşların kim olursa olsun konuşurum.''
''Burada olmaz. Seninle özel olarak konuşmak istiyor.''
''Kim bu adam?''
''Bir dostum.'' dedi Bruno Tattaglia. ''Sana bir teklifte bulunacak. Bu gece onunla görüşür müsün?''
''Elbette.'' dedi Luca. ''Ne zaman, nerede?''
Tattaglia alçak sesle ''Kulüp sabaha kadar saat 4'te kapanır.'' dedi. ''Garsonların temizlik yaptıkları sırada buluşsak ne dersin?''
Luca alışkanlıklarımı öğrenmişler diye düşündü. Mutlaka peşine adam koymuşlardı. Luca Brasi öğleden sonra saat 3'te 4'te yataktan kalkar, kahvaltısını eder, sonra aileden olan yakın arkadaşlarıyla kumar oynar ya da kendine bir kadın bulurdu. Bazı akşamlar sinemaya gider, sonra da kulüplerden birine uğrayarak içerdi. Şafak sökmeden yatağa girmezdi. Bu nedenle sabaha karşı saat 4'te buluşma teklifi göründüğü kadar garip değildi.
''Tabii, tabii'' dedi Luca, ''saat 4'te buraya gelirim.''
Kulüpten çıktı. 10. bulvarda mobilyalı kiraladığı evine gitmek için bir taksiye atladı. Uzaktan akraba olduğu bir İtalyan ailesinin yanında kiracıydı. İki odası evin diğer odalarından özel bir kapıyla ayrılıyordu. Burası kendisine bir dereceye kadar aile hayatını tattırdığı, üstelik ani baskınlara karşı emniyetli bir yer olduğu için hoşuna gidiyordu.
Kurnaz Türk tilkisi tüylü kuyruğunu gösterecek sonunda diye aklından geçirdi Luca.
İşler yolunda gittiği Solozzo gece teslim olduğu takdirde bu babaya verilecek güzel bir Noel armağanı olurdu. Luca odasına girince yatağının altındaki sandığı açtı, kurşun geçirmez yeleğini aldı. Yelek ağırdı, soyundu, yünlü çamaşırlarının üzerine yeleği geçirdi. Bir an babanın Long Beach'teki evine telefon edip yeni gelişmeyi bildirmeyi düşündü. Ama babanın asla telefonda konuşmadığını biliyordu. Üstelik baba bu görevi ona gizlice vermişti. Dolayısıyla hiç kimsenin, hatta Hagen ile büyük oğlunun bile haberi olsun istemezdi. Luca üzerinde her zaman silah taşırdı. Silah taşıma izni vardı. Bu izin belki de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zaman çıkarılmış en pahalı silah taşıma izniydi. Tam 10.000 dolara mal olmuştu. Ama üzeri polislerce arandığı zaman hapse atılmasının önüne geçecekti. Ailenin baş eylemcisi olarak böyle bir izin belgesine hak kazanıyordu. Ama bu gece işi bitirme ihtimaline karşı Luca emin bir silah istiyordu. İzi kolay bulunamayacak bir silah olmalıydı bu. Sonra meseleyi yeniden düşününce bu gece yapılacak teklifi yalnız dinlemeyi ve vaftiz babası Don Corleone'ye rapor vermeyi kararlaştırdı. Yeniden kulübün yolunu tuttu ama hiç içmedi. 48. sokakta bir süre oyalandı. Patsy'nin lokantasında yemeğini acele etmeden yedi. Burası en sevdiği İtalyan lokantasıydı. Randevu saati gelince kulübe gitti. İçeri girdiğinde kapıcı yerinde yoktu. Vestiyer kız da gitmişti. Yalnız Bruno Tattaglia onu karşılamaya çıktı. Luca'yı salonun bir köşesindeki bara götürdü. Boş masaları, ortalarında küçük bir elmas parçası gibi duran cilalı sarı tahtadan dans pistini görüyordu. Gölgelerin içinde boş orkestra yeri ve ortasından bir iskelet gibi yükselen mikrofon vardı. Luca barın arkalıksız iskemlesine oturdu. Bruno Tattaglia barın içine girdi. Luca sunmak istediği içkiyi reddetti, bir sigara yaktı. Belki de mesele başkaydı. Türk çıkmayacaktı karşısına. Ama o sıra salonun uzak köşesindeki gölgeler arasından Solozzo'nun geldiğini gördü. Solozzo, Luca'nın elini sıktı, yanına oturdu. Tattaglia Solozzo'nun önüne bir kadeh içki koydu. Türk başını sallayarak teşekkür etti. Sonra kim olduğumu biliyor musun diye sordu Luca'ya. Luca başını salladı. Yüzünde haşin bir gülümseme belirdi. Fareler deliklerinden çıkıp hücuma geçiyorlardı sonunda. Bu dönek Sicilyalı'nın hakkından gelmek Luca'nın pek hoşuna gidecekti.
Solozzo senden ne isteyeceğimi de biliyor musun diye sordu.
Luca yine başını salladı.
Yapılması gereken büyük bir iş var dedi Türk. Üst kademedekilerdekilerin eline milyonlarca dolar geçecek. İlk elde 50.000 dolar kazanacağını garanti ediyorum. Sözüne ettiğim uyuşturucu maddeler, geleceğin işi bu.
Luca niçin bana başvuruyorsun diye sordu. Babayla konuşmamı mı istiyorsun?
Solozzo yüzünü buruşturdu. Babayla konuştum ben. Bu işe hiç karışmak istemiyor. Peki ben işi onsuz da beceririm. Ama işi koruyabilecek güçlü kuvvetli birine ihtiyacım var. Anladığıma göre Don Corleone'den hoşnut değilsin. Belki bizim tarafa geçersin.
Luca omuz silkti. Teklif hoşuma giderse.
Solozzo onu dikkatle izliyordu. Bir karara varmış gibiydi. Teklifim üzerinde birkaç gün düşün dedi. Sonra yine konuşuruz.
Elini uzattı ama Luca bu eli görmezlikten geldi. Ağzına bir sigara daha koydu. Barın arkasından Bruno Tattaglia derhal bir çakmak çıkardı, Luca'ya doğru tuttu. Sonra Tattaglia garip bir davranışta bulundu, çakmağı tezgahın üzerine attı. Luca'nın sağ eline sımsıkı yapıştı. Luca derhal harekete geçti, vücudu taboreden kaydı kıvrıldı. Oysa Solozzo öteki elini bileğinden yakalamıştı. Yine de Luca onlara göre çok güçlüydü, kendini kurtarabilirdi. Ama arkasında bir adam belirdi, elindeki ipek gibi incecik teli Luca'nın boğazına geçirdi. Teli sıktı, Luca'yı soluksuz bıraktı. Luca'nın yüzü pembeleşti, kollarındaki güç tükendi. Tattaglia ile Solozzo şimdi ellerini rahatça tutuyorlardı. Adam Luca'nın boynundaki teli gittikçe daha çok sıkarken orada garip, çocuklar kadar masum bir görünüşleri vardı. Birdenbire döşeme ıslandı, kaypaklaştı. Artık kendinden geçen Luca'nın kasları açılmış altına etmişti. Hiç gücü kalmamıştı. Bacakları büküldü, vücudu boş bir çuval gibi sarktı. Solozzo ile Tattaglia ellerini bıraktılar. Yalnız cellat kaldı yanında. Luca'nın vücudunu izleyerek dizüstü çöktü. O kadar sıkı çekmişti ki tel Luca'nın gırtlağına oturmuş, adeta kaybolmuştu. Luca'nın gözleri çok şaşırmış gibi yerinden oynamıştı. Onda kalan tek insanca belirti de bu hayret dolu bakış oldu. Ölmüştü.
Ölüsünün bulunmasını istemiyorum, dedi Solozzo. Hemen bulunmaması çok yerinde olur.
Ökçeleri üzerinde dönüp gitti, karanlıklarda kayboldu.
11. ayrımın sonu. Sayfa 136.